Ondan sonra sarışın olması var. Bu son yıl sarışın kadınları pek seviyorum. Şimdi Paris'te, bunu sana söylüyorum, Maud bilmez, 3 tane sarışın metresim var. Muhtelif çapta kadınlar. Fakat üçünün de maneviyatı benim istediğim gibi. Hayır, kızma. Sen benim maneviyat, kalp denilen şeyden sıkıldığımı hissettiğinden beri bana bir beyhude yere böyle bir alet taşıdığını hissettirmemek için sustum. Hiç anlayamadığım kalbin, maneviyatın sustu. Fakat o orada, o sessizlik arkasında yine onun varlığını duyup rahatsız oluyorum. İşte bütün az bulunurluğuna, ben de buna karşı hiç istemediğim halde, bitip tükenmeyen bütün isteklere, öfkelere, acılara rağmen sana dönmeyeceğim. Peki bir gün gelirim, ortak hayatımızı yaşarız. Fakat şimdi değil azizem. Cook'tan sordum. Londra'dan İstanbul'a masraf 1. mevki 12 İngiliz liraymış. Sana ben 14 İngiliz lirası gönderiyorum. Mon voyage karışayım. İstanbul'a belki yazarım. Aydana'ya sana 5 lira göndereceğim. Babanın yanında bir masrafın olmayacak. Ben bu yakınlarda pek sıkıntıdayım. Hüsnü. Refik Cemal'den Server'e. Londra, 30 Mart 1906. Sana bir ricam var Server. Hemen git, Hüsnü Paşa'yı bul ve kendisine söyle ki, Handan Hanım hasta. Hem çok hastadır. Beynine kan hücumundan yatıyor. Belki yaşayacak, belki yaşamayacak. Bugün babasına da uzun bir mektupla hasta olduğunu yazdım. Zavallı, zavallı Cemal Bey. Biliyorum ki Sultan Hamit onu bırakmayacak. Fakat saraya mensup bazı büyük dostları vardır. Kızının bu felaketini belki anlatırlar da bir izin koparırlar. Belki de adamcağız yetişemez. Ben hastanın yanındayım. Sana uzun bir mektup yazamıyorum. Neriman 8 aylık hamile. Doktor kendisine tam bir sessizlik gerekiyor diyor. Hastanın yanına sokmuyorum. Ben hasta bakıcı oldum. Cevabını bekliyorum. Ah o fena herife bunu yazmamak için neler feda etmezdim fakat bu bir ödev. Kal sağlıkla Server. Hayatın meğer pek siyah, pek yaman, pek korkunç bir yüzü varmış. Biz Hüsnü Paşa'nın adresini bilmediğimiz için telgraf çekemedik. Handan bütün mektuplarını ortadan kaldırmış. Neriman, Medan'daki evinin numarasını hatırlamıyor. Çabuk ol. Belki vakit geçmiş olur. Refik Cemal. Server'den Refik Cemal'e. Paris, 3 Nisan 1906. Azizim Refik. Senden mektup alır almaz şaşaladım. Hüsnü Paşa'nın adresini öğrenmek için başımı 1000 yere vurdum. Sonunda Matmazel Juliet hatırıma geldi. Bir mektup yazdım, sordum, nazik kadın cevap verdi. Medan'daki evine telefon ettim, oradan bir aşçı evde yok diye karşılık verdi. Nerede olduklarını sordum, Paris'te birkaç gün Grand Otel'de olduklarını söyledi. Grand Otel'e telefon ettim. Hüsnü Paşa'yı mutlak görmem gerektiğini söyledim. Paşa telefon başına bile gelmeye tenezzül etmedi. Akşam yemek için bir yere gittiğini, şimdi görmek kabil olmadığını, fakat istersem yemekten sonra Moulin Rouge'da olacağını, oraya gidip görebileceğimi telefon ettirdi. Tekrar söyleyeceğim şeyin bekleme kabul etmediğini, mutlak hemen görmem gerektiğini söyledim. O halde hemen gelip yemekte görmemi emir buyurdular. Ben de Grand Otel'e koştum. Bu o kadar feci bir şeydi ki Refik, sana hemen sade bir cevap vermeden hepsini ayrıntısıyla yazmamı affet. Çünkü bütün ömrümde bu kadar süs gerekmeden etkili olarak yazacağım bir şey olmayacaktır. Aydınlanmış yemek salonunun bir köşesinde 2 kişilik bir masada Paşa Hazretleri saçları tuvaletli, elbisesi henüz ütüden çıkmış, altın düğmelerinin üstünde kıymetli elmaslar, kravatında kocaman bir zümrüt, gülüşünde pomatlarla, istekle, şarapla, daha bilmem ne ile pırıl pırıl oturuyor. Karşısında Matmazel Maud. Gül kurusu güzel bir dekolde krep döşeğin elbise giyiyor. Göğsünde kocaman bir pembe gül. O kadar zavallı, zayıf bir dekolte ki ince kollarının omuz kemiklerine asılışı pek açık surette meydanda. Neyse, o ince boyunla o fakir dekolteye bakmak biraz anatomi okumaya benziyor fakat baş hiç fena değil Refik. Bu andan gibi birdenbire adama canlı bir facia, bir dram, bir antika parça duygusunu vermiyor. Kurumuş küçücük kırmızı dudaklı bir ağız, ince burnun üstünde mavi, yeşil bilmem nedir gece fark edemedim, iki mini mini boncuk göz. Çevresi bir parmak sürme içinde, kuru yanaklarından iki boya dalgası sürmelere kadar çıkıyor. Saçları güzel, açık, anlamsız bir sarı. Yapılışı Handan Hanım'ınki gibi, hele zavallı Handan gibi hiç soğuk ve terbiyesiz değil. Gözlerinde öyle süzülen, yüze gülen, yumuşayan, sulanan bir şey, bir kırıtma dolaşıyor ki görme. Bu canım kırıtmaya karşı Hüsnü Paşa'nın siyah gözleri, kocaman çenesi de bir şeyler söylüyor. Hem bu iki kişi birbirine bir şey söylüyor, göz göze, ağız ağza bir şey. Nedir? Herhalde mutluluklarına diyecek yok. İşte böyle bir sofra halkına sen gel de benim vereceğim haberi ver. Temin ederim ki ömrümde bu kadar hem gülmek hem ağlamak istediğim an olmamıştır. Matmazel Maud'un sevimli gülümseyişlerini ister istemez gülümsemeyle karşılık verdikten sonra paşanın bir küçük çocuk gibi dikkat kesilen alışkanlığına, bakışlarına karşı yeteri kadar dikkatli bir selamdan sonra Türkçe hemen amaca giriştim anlattım. Ben anlatırken Hüsnü Paşa tabağına makarna alıyordu. Mübalağa etmiyorum. Makarnayı tabağına yeteri kadar yığıncaya kadar karşılık vermedi. Ondan sonra çatalı bıraktı. Terbiyeli ve nazik, beni dinleyen tavrıyla bir ''Evet efendim'' dedi. Ben gülmek illetini yenmeye çalışarak ''Söyleyeceğim bitti'' dedim. O ''Zahmet oldu, teşekkür ederim efendim. Pek aksiz zaman. Biz yarın Monte Carlo'ya gidecektik'' dedi. Bir bakış, Matmazel Maud'un kırıtan gözlerine giden bir bakış izledi. Ben kalktım, adeta hiç sevmediğim fakat bu gece acıdığım Handan namına ''Bir Londra'ya gidecek misiniz?'' demek onuruma dokundu. Fakat sen cevap istiyorsun, ne yapmalı? ''Siz artık Londra'ya teşrif buyurursunuz. Refik Bey'e de öyle yazayım mı?'' dedim. Açık bir sıkıntıyla ''Siz zahmet buyurmayınız, ben gereğine bakarım'' dedi. Ve beni başından savmak isteyen bir suratta makarnasını yemeye başladı. Ben de fazla ısrar edemeyerek çıktım. İşte paşanın cevabı. ''Sana bir faydam olursa Londra'ya geleyim Refik. Beni habersiz bırakma, rica ederim.'' Kocasının bu lütfedici ve ince karşılığını anlayamamak için iyi ki Handan beyninden hasta. Asıl şaştığım şey şimdiye kadar o beynin bu adama sevgisi mi nesi bilmem. Ellerini sıkarım kardeşim. Server. Refik Cemal'den Server'e. Londra, 4 Nisan 1906. Bu gece o kadar kendimden büyük bir güce ihtiyacım var, o kadar içimdeki bu güçsüz, bu vahşi acıyı dindirecek bir şey bekliyorum ki. Bu sabah senin mektubun geldi, her şeyi umuyordum, fakat bunu ummuyordum, Server. Bugün akşama kadar Hüsnü Paşa'dan bir telgraf, bir kelime bekledik, bir şey gelmedi. Sonunda beklenilen telgraf şimdi geldi. Handan Hanım'ın rahatsızlığını pederine bildiriniz. Kendisine 3 gün önce 14 lira gönderilmişti. Şimdilik doktorlara onu veriniz. Bundan sonra fazla masraf olursa ileride öderim. Yazık ki gelemeyeceğim. Hüsnü. Sana bu günleri baştan yazacağım. Çünkü bu eter kokuları içinde, bu dirilmek istemeyen bir ölü sessizliğiyle baygın yatan kadın yüzü karşısında ben de çıldıracağım. Mart'ın 29. pazar sabahı bu yeni felaket başladı. Zaten 3 ay bitince Handan Hanım'da bir sinirlilik başlamıştı. Hüsnü Paşa'nın dönüş vakti gelmişti, bekliyordu, her gün bekliyordu. Kadınlar ne tuhaf yaratıklar. Ruhlarında ne çok çeşitli şeyler için ayrı ayrı yerler var. Biz zavallı erkekler için bu bir felaket. Fakat nankör olmamalı, Neriman hiç böyle değildir. Bilirim ki onun ruhunda benden, Nazım'dan ve sevgili yeğeni Handan'dan başka hiçbir şey için yer yoktur. Yalnız bu yer, nasıl söyleyeyim, zavallı Neriman, bu yerde otura otura insan bazen sıkılıyor. Handansa kökü kazınmaz, hiçbir şeyle kanmaz vefalarına rağmen o kadar çeşitli şeylerle hayatını doldurabiliyor ki. Ben bu 3 aylık dostluğumuz, arkadaşlığımız onun hayatında epeyce yer tuttu sanıyordum. Hatta bu arkadaşlık, bu dostluk onda eski bir ilişkinin şiddetini giderecek sanıyordum. Bu belki bir budalalıktır fakat öyle sanıyordum. 3 ay bitince kitaplarımız, müzik, gezmeler, Nazım, Neriman hiçbirimiz onu eğlendiremez olduk. Sabahları bazen yüzü o kadar sarı, gözlerinin yanı o kadar kesik, bakışları o kadar fena bir şeyle ruhu yenmiş, didiklenmiş geliyordu ki. Bazen de bir şey olmamış gibi neşeli, hayat dolu ve muzaffer. Herhalde bu kadın kalbiyle, ruhuyla korkunç bir çekişme geçiriyordu. Son günlerde odasında kapalı birçok yazı yazdı. Böyle günleri saatleri geçirmek için onda pek zorla icat edilmiş uğraşılar vardı. Eminim ki kendini unutmak için bu kadına afyon verseler içecekti. O zaman ruhuma bir kanı geldi ki bu kadın Hüsnü Paşa'yı dönülemeyecek bir surette seviyor. Bu nafile sevgiye karşı duyduğum isyan ve kızgınlıkla beraber bende bir de saygı duygusu uyandı. Sonunda cumartesi günü artık sinirliliği son derecesini bulmuştu. Elleri ve gözleri ateşli ateşli aşağı indi. Ben o gün sokağa çıkmak zorundaydım. Akşamüstü postacı ile beraber girdim. Salonda Neriman yalnızdı, Handan'ı sordum, odasında dedi. Ona beklediği mektubu vermek için yukarı koştum. Kapısını vurdum, yavaşça giriniz dedi. Kapıyı ittim. Yatağın karşısında küçük bir masaya kolunu dayamış, arkası kapıya dönük oturuyordu. Dar, uzun etekli, lacivert elbisesinin içinde genç ve güzel vücudu, biraz öne eğik, parlak saçlarıyla başı elinin üstünde, düşünceli ve bir şey bekler durumu vardı. Birden onun havada kapladığı yerin aynının ruhumda bulunduğunu sezdim ve 2 yıl önce çirkin saydığım bu kadının ruhuma açtığı, ruhuma verdiği değişik seçkin güzelliğin nasıl işleyeceği, nasıl tehlikeli bir zehir olduğunu ve bu insanın varlığına bir kere damladıktan sonra bütün zerrelerin onu nasıl çekip emdiğini düşündüm. 1-2 saniye ona ince vücudu üstünde duran sevgili başına baktım. Ve o zaman anladım ki Server, artık kendi ruhuma karşı riya ile bu bağlılığın cinsini örtmeye çalışmak nafile bir şeydi. Korkak bir şeydi. Anladım ki onu umutsuz, şifasız bir surette seviyorum. Bu o kadar yavaş yavaş benliğimi kaplayan bir şey olmuştu ki beynime, kalbime ve ruhuma, bütün varlığıma ağır fakat kesin bir güçle yerleşmiş, yayılmıştı. Şimdi artık bütün varlığımda ondan boş bir nokta, bir küçük nokta bile yoktu ki şurası da boş diyebileyim. Bu bana sonsuz bir hüzün, aynı zamanda sonsuz bir zevk veriyor. Bu sonsuz yoksunlukta, hiç kimsenin bilemeyeceği isteklerde, sonsuzluğa kadar sürecek çığlıklarda seçkin bir hayat ezgisi var. Sonra onun sakin, şefkatli, dost bakışları, ilk gördüğüm günden beri daima bana o tatlı, şefkatli, bulutsuz ruhunun bütün güven ve sevgisiyle bakan bakışları karşısında, birdenbire bütün varlığımı tatmin eden bir sessizlik bulurdum. Eğer Handan yanı başımda böyle bu kadar yakın, aynı zamanda bu kadar uzak olarak kalsa bir gaye aramayacaktım. Hatta bu ilişkimin pek fena bir kabus olduğu için hatıramdaki yerlerini silmek istediğim kıskançlıklarına katlanacaktım. Ta Marsilya'da onu ilk gördüğüm akşam parmakları Hüsnü Paşa'nın dudaklarını okşadığı zamanki acıdan beri uzayıp giden kıskançlığa bile katlanacaktım. Onu bugünlerde o kadar harap ve mutsuz görmektense, ona Hüsnü Paşa'yı getirip vermek elimde olsa büyük fedakarlık ederek getirecek, verecektim. Fakat tahammül edemeyeceğim bir şey, onun gözlerimin önünden kaybolması, onun sesini işitmemek, yürüyüşünü görmemek olacaktı. Bunu düşünmek bile bana birdenbire fırtınalı, kızgınlıktan köpürmüş ve yatışması elde olmayan bir delilik acısı veriyordu. Sonunda bu fikirlerimle beraber belki elimdeki mektup ona iyi bir haber veriyor diye yavaşça Müjdehan'dan işte size bir mektup dedim. Başını birdenbire çevirdi. Solgun yüzünde memnun bir parıltıyla ellerini uzattı. Fakat bunu aldıktan sonra okumak için acelesi yokmuş gibi masanın üzerine bıraktı. Biraz oturmaz mısınız Refik Bey dedi. Benim belki mektubunuzu okumak istersiniz dememe karşılık aynı tatlı ve şefkatle titreyen sesiyle hayır onu sonra okurum vakit var dedi. Ve ben memnun, minnettar, karşısındaki şezlonga oturdum. Akşam karanlığı odanın eşyalarını yavaş yavaş kaybediyor, sade, şekilsiz birer küme, birer gölge haline getiriyordu. Bu yarım karanlık, Handan'ın vücudunu garip bir belli belirsizlikle sarıyor, yalnız küçük başı ve altında yanan 2 büyük gözü açık olarak seçiliyordu. O akşam gözlerinde bilmem ne vardı. Zaten bütün çehresi bitkin, sessizliğinde büyük bir fırtına sonu gösteriyordu. Fakat bakışları, berrak ve canlı bakışları, kalbinden benim kalbime, adını bilmediğim bir şey, tatlılığı, yüceliğiyle kalbimin titrediği, ruhumun bayıldığı bir şey döküyor, döküyordu. Bir zaman bu esrarlı bir kucaklayış gibi bize sarılan karanlığın gelişini dinleyen kalbimizle sustuk. Sonra artık odada karanlık bir küme, bir de beni başka kalbe karıştıran 2 karanlık kadın bakışı kalmıştı ki, sesinde ilk işittiğim bir titremeyle, ''Ne tuhaf akşam'' dedi. Sonra artık karanlık tamamen geldi. Oday gölgeler, karanlık şekillerle doldu. Handan bir siyah eşya, gölgeye bir bulut bir şey olmuştu. Fakat ben onun ruhuma akıttığı şiir ve mutlulukla kendimden geçmiş kalkamıyordum. Bütün içgüdüm, sesim, varlığım bu anın büyüsüyle zincirlenmiş, bağlanmış, susturulmuştu. Kocasının mektubu elinin altında, karanlıkta dilsiz ve hareketsiz duran Handan'ın ne duyduğunu, ne düşündüğünü bilmek için neler vermezdim. Fakat bu tecessüsüm devama vakit bulamadı. Kapı açıldı. Neriman, neredesiniz, niçin karanlıkta oturuyorsunuz dedi. O vakit Handan yerinden fırladı, elektrik düğmesine bastı. Bir an içinde en çok sevmiş olduğum iki kadının birbirine sarıldığını gördüm. Neriman'ın saf, sarışın yüzüyle Handan'ın ince, çapraşık, esrarlı başı karıştı. Handan, Neriman'cığım, ah Neriman'cığım derken, Masila'da küçük kilisede bana ilk defa Neriman'dan söz ederken, onun boğazına tıkılan şeyi duydum. Bu üzüntü niçindi? Tanrım, niçindi? Bilmem niçin yemeğe kadar Handan mektubunu okumadı. Hatta yemekten sonra kahvesini bizimle içti. Nazım'la biraz oynadı. Özellikle Neriman'a karşı bu akşam pek okşayıcıydı. Hep çocukluklarından sahneler hatırlıyor, tuhaf ve ince ifadesiyle onları canlandırıyor. Sonra iki kadın, bu birbirini o kadar seven iki kardeş ruh, bu güzel sevgilerinin eski zincirini şakırdatıyorlarmış gibi gözlerinde yaşlarla gülüyorlardı. Bu manzaranın ne kadar görünüşü insanca ve güzelse o kadar da acı veriyordu. Bu öyle bir sahaydı ki, bu iki kadını ben ne kadar sevmiş olsam, onlar ayrı ayrı beni ne kadar sevmiş olsalar, ben orada kendilerine yabancı kalacaktım. Onların ortak, benim yabancı olduğum bu saha, benim için tehlikeliydi de. İki kadın, bir gün geçmişin o büyülü anılarında birleşerek, beni hayatlarından çıkarıp atabileceklerdi. Halbuki ben, ikisine de o kadar muhtaç, o kadar muhtaçtım ki. Buna gevezelik derler Server. Sana ne söyleyecektim, ne söylüyorum. Fakat kalbimden taşan bu şeyleri sana söylemesem kahrolacağım. Sonunda o mutlu ve işkenceli akşam bitti. Handan gözümden kaybolurken bütün benliğimi götürmüş gibi gitti. Biz de odamıza çekildik. Gece yarısından sonraydı. Bizim oda kapısının yavaşça vurulduğunu duydum. Neriman uyuyordu. Yavaşça kalktım, kapıyı açtım. Eleni geceliğiyle yüzü korkudan sararmış, feryada hazır bir halde. Uyuyan Neriman'ı göstererek elimle susmak işareti yaptım. Geceliğimin üstüne bir röptüşambra alarak yavaşça kapıyı kapadım, sofraya çıktım. Ne var Eleni, ne oldun dedim. Ay beyefendi diyordu, mutlaka Handan Hanım'a bir şey oldu. Önce akşamdan beni çağırdı, ateşi yaktırdı. Sonra odasında gezindi, gezindi. Ben uyuduktan sonra kaç saat gezindi bilmem. Şimdi yarım saat önce birdenbire pat diye odada bir şey düştü, ses kesildi. Koştum kapısına vurdum. Handan Hanım diye seslendim. Sonra kapıyı açtım. Onu boylu boyuna halının üstünde yatar buldum. Yüzü sapsarı, korktum, size geldim. Artık ben son açıklamayı dinlemedim. Neriman'a bir şey söylememesini tembih ettikten sonra koştum. Kapı zaten açıktı. Handan yatağının önünde halının üstünde boylu boyunca yatıyordu. Elbisesini çıkarmamış, saçlarını çözmemişti. Elektrikle beraber ocaktaki kırmızı alevlerle parlayan yüzü yeşilimtırak bir renk almış. Kaşları çatılmış, dudakları büzülmüş, bütün yüzü kasılmış, kırılmış çizgilerle bozuk, gözleri kapalı, kaskatı olmuştu. İlk işim kalbini dinlemek oldu, atıyordu fakat o kadar boğuk, yavaş, hafif bir atıştı ki. Eleniyle oracıkta soyduk, geceliğini giydirdik. Kollarımızın arasında nefis, ince vücudu bir mermer kadar katı ve cansızdı. Kalbimde müthiş bir korku vardı. Sonra kolonyayla şakaklarını, kalbini ovduk, yelpazeledik, bir saat uğraştık. Fakat o suskun, soluktu ve baygınlık sürüyordu. O vakit hemen telefona koştum. Neriman için tutulan, Londra'ya geldiğimizden beri bizi tedavi eden Doktor Charles'a telefon ettim. Derdimizi kısaca anlattım. Soyunuz, biraz baş aşağı yatırınız, üzerinde bağ kalmasın, geliyorum, sıcak su ve buz bulundurunuz dedi. Handan'ı yatağında o durumda tutmak elde değildi. Vücudumun yukarı kısmını çektim, yataktan daha alçak olan dizlerimin üstüne koydum. Eleni'ye aşçıyı kaldırarak buza yollamasını söyledim. Kendi de su ısıtacaktı. Bir saatten çok Handan'ın hareketsiz sarı başı dizimde kaldım. Bir şey yapmış olmak için başından taraklarını çıkardım. Saçları geceliğimin kolundan etime yumuşak canlı dökülürken tuhaf bir korkuyla titredim. Şimdi bu korkun soğuk gecede Nazım'ın "Kumral kızıltılı bir halat var şurada" diye feryadını duyar gibi oldum. Acaba zavallı Nazım bu canlı güzel yılanların boğuşunu hala mezarında duyuyor mu? Ben bu kumral kızıltılı halatı kolumda hissettim. Çözülmez bağlar yapan korkunç ve güzel halat, o kadar çözülmez ki onları toprak örse onlar yine boynumda, kolumda kalacaklar. Bu ne acılı, işkenceli his oldu Server. Dizimde başı ölmüş gibi yatan kadının belki gerçekten ölmekte olduğunu artık hissetmiyordum. Bende cehennem, bin cehennem yanıyordu ve hep o cehennemleri besleyen ateşin pınarı koluma bir yumuşak alacalı yılan gibi düşen bu canlı halattı. Eleni'nin yukarı çıkması için dua ettim, Doktor Çağız'ın kapıyı açması için dua ettim, ruhumdaki alçak ve azılı yılanın çıkması için dua ettim. Beni artık yalnız bırakmasınlar diye haykırmak, feryat etmek istedim fakat ağzım, boğazım bu alevlerini şakaklarımda, avuçlarımda duyduğum cehennemle kurumuş bitmişti. Sonunda ben kendime saygı gösteremeyecek bir alçak, adi, kirli bir alçak mı olacaktım? Fakat bu öyle bir uçurum, öyle ateş saçan, çekici bir uçurumdu ki, ayağımın altında artık basacak en küçük bir yer bile kalmamıştı. Düşecek, yanacak, mahvolacaktım. Fena bir çığlıkla eğildim, bu tılsımlı saçları dişlerimle tuttum, bütün kuvvetimle çektim. Fakat aynı zamanda Doktor Charles'ın ayak seslerini merdivende duydum. Durgun ve şefkatli, "Alo, ne var Refik Bey?" diye sesleniyordu. Handan'ı yatağın üstüne fırlattım, dışarı koştum. Ateşli elimi o kadar serin ve sağlam eliyle sıkan Doktor Charles, bir yabancı olmasa boynuna atılıp bir çocuk gibi ağlayacaktım. Doktor Charles önce Handan'ı ufak bir senkop tedavi eder gibi sularla, kolonyolarla ovdu, ovdu, sarstı, silkti. O hala aynı ölü kadındı. Hayat tamamen çekilmiş gibiydi. Sonunda sabah aydınlığı odadan girerken bir konsültasyon yapmak için başka bir doktora telefon etti ve bana hiçbir şeyi unutmayan soğukkanlılığıyla "Refik Bey, madem bir şey duymamalı, bu odaya girmemeli" dedi. Zaten ben de Nazım'ın sesini duyuyordum. Neriman belki uyanmıştı, beni yanında bulamayınca odadan fırlayacaktı. Hala bir ölü gibi yatan Handan'ı Doktor Çağız'a bırakarak içeri gittim. Eleni sobayı temizliyor. Neriman beyaz geceliğiyle yatağın içinde yarı uyarık yarı uykuda. Eleni'yi dinliyordu. Eleni Handan'ın bayıldığını, içeride doktor olduğunu anlatırken yetiştim. Daha ben yüzünü görmeden Neriman yataktan fırlamaya çalışıyordu. Ben elden geldiğince yüzüme bir durgun hal vermeye çalışarak gittim, yatağın yanına oturdum. Ellerini elime aldım. Bütün soğukkanlığımı toplayarak Handan'ın epeyce fena bir baygınlık geçirmiş olduğunu, Doktor Charles'ın içeride olduğunu söyledim. "Peki öyleyse ben niye yanına gitmiyorum Refik?" dedi. Doktor Charles'ın kendisini bu haldeyken her türlü heyecandan koruduğunu anlatmaya çalıştım fakat o dinlemiyordu. Gözlerinden pek kolaylıkla akan yaşlar yanaklarından yuvarlanıyordu. "Ama Refik Handan ne vakit hasta olsa ben bakarım. Ben Nazım'ı doğuracağım zaman görmedin mi nasıl Avrupa'dan koştu, benim yanımda bulunmak için geldi. Rica ederim engel olma. Madem ki fena bir şey değil, beni niçin engelliyorsunuz?" "Fena değil Neriman'cığım, fakat sessizliğe ihtiyacı olduğu için onun çevresindekiler de sessiz, yabancı insanlar olması gerek. Bilmiyorum neyin etkisiyle böyle bayıldı. Belki Hüsnü Paşa'dan fena bir mektup aldı, belki bu onun hayatını alt üst edecek bir mektup. Onun için ayılınca karşısında ciddi yüzler görmeli." Ben Neriman'ı kandırır gibiyken merdivende öteki doktorun ayak sesleri duyuluyordu. Bunun başka bir doktor olduğunu anlayınca epeyce yatışmış olan Neriman yeni baştan coştu, bir çocuk gibi ağlıyordu. "Artık duramam, beni aldatıyorsun Refik. Ah, keşke onun yerine Nazım böyle hasta olsaydı" diye baştan sızlandı. O vakit bütün soğukkanlılığımı topladım. "Seni odadan çıkmaktan, Handan'ın odasına girmekten men ediyorum Neriman, anladın mı? İşte bugün senin bana içten bağlı bir kadın olup olmadığını anlayacağım. Rahat dur, elde değil, anladın mı? Zorla seni burada alıkoyarım. Hem namusumun üzerine söz veriyorum, ben ne yapmak gerekirse yapacağım. Belki sadece bir baygınlıktır, beni şaşırtma." Sonunda ağlıya ağlıya bana her şeyi yapacağıma bin yemin verdirdikten sonra Handan'ın odasına girmeyeceğine söz verdi. Arkamdan bakan yüz öyle acılı, öyle perişan bir kardeş, kederli bir kardeş ruhu gösteriyordu ki vicdanım ilk defa sarsıldı. Ya bu kadınlardan biri, ya benim ölmem bu akşam ruhumda varlığını hissettiğim vahşi canavardan kurtulmak için biricik çare diye düşündüm. İki ciddi İngiliz yüzü arasında Handan'ı görünce kalbim tekrar burkuldu. Uzun uzun konsülte ettiler. Beni biraz özel hayatıyla ilgili olarak sorguya çektiler. Son zamanlarda büyük bir acı geçirip geçirmediğini ve kendinin ne halde olduğunu sordular. Ne kadar bilgi verilebilirse verdim. Sonuç olarak başına buz koydular. Ne olduğuna kesin bir karar vermek için gece saat 11'de buluşmaya karar verdiler. Öteki doktor gittikten sonra Charles'la baş başa kaldık. Ne tasavvur ediyorsunuz doktor dedim. Doktor Charles güya Handan'ın hastalığı yüzündeymiş gibi beni uzun ve dikkatli bakışlarla süzüyordu. Sorumu işitmemiş gibi, belki madamın hastalığı pek tehlikeli bir şekil alacak ve ciddi özen isteyecek, bir hasta bakıcı getirmeyecek misiniz? Hayır. Niçin? Çünkü öyle daimi özeni yabancı bir kadın benim kadar yapamayacak. Çünkü Handan'ın hayatını kurtarmayı hem karıma hem de belki buraya gelemeyecek olan babasına içten borçluyum. Yeniden kahrolası inceleme, sonra kuru bir sesle. Belki madama günde iki banyo gerekecek, onu da siz mi yapacaksınız? Gerekirse burada Eleni var ve pek zorda kalırsak ben yaparım, Doktor Charles. Doktor Charles'ın yüzü bozuldu. Refik Bey, siz Türkler tuhafsınız. Sizde yaş ve cinsiyet denilen şey yok mudur? Fakat büyük bir tehlike karşısında bulunuyoruz. Artık devam edemedim. İki saat önceki şey hatırıma geldi. Birdenbire son derece utandım. Bir hasta bakıcı getirelim, böyle hizmetlerini yapsın. Fakat ben de bekleyeyim. Söyleyiniz doktor, ne düşünüyorsunuz? Peki bir menenjit, bir iki gün inceleyeceğiz, ateşini kontrol edeceğiz. İspazmoz geliyor mu bakacağız. Şimdi azizim ben gidiyorum, hastaneye gider bir hasta bakıcı gönderirim. Hatırınızda tutunuz ki bu hastalığın tek tedavisi hastayı bir an yalnız bırakmamak, her dakika hastalığın belirtilerine göre dövüşmek. Bana hastada bir değişiklik olursa bildiriniz. Goodbye ve cesaret. Doktor Charles, bilmem yüzümün nesinden aldığı insani bir acımayla çekildi gitti. Ve ben 10 saat bir ölüden ayırt edilemeyen Handan'ın başını bekledim Server. En fenası Neriman'ı oyalamak, her yarım saatte bir ayağında terlikle kapıya kadar gelen, dinleyen Neriman'ı avutmaktı. Handan'ın ateşi 40'ı bulmuştu. Doktorlar hemşireyle geldiler. Yeni baştan bir konsültasyon yaptılar ve menenjit dediler. Hemşire 40 yaşında kadar şişman, esmer, şefkatli yüzlü bir kadın. Doktorlar gittikten sonra Handan'ın derecesini alırken hep "Ah zavallı genç kadın, zavallı genç kadın" diyordu. İster istemez bir iki saat Handan'ı hemşireye bırakarak Neriman'ın yanına gittim. Menenjit olduğunu ondan saklıyoruz. Ümitli görünmeye çalışarak içimde bir mahşer kabarırken bir taş sessizliği takınarak onu avutmaya çalıştım. Sonunda gündüzki heyecanlarından, gözyaşlarından güçsüz daldı. Hasta bakıcı kadınla sözleşmiştik. Saat 3'te gidip onunla hastayı bekleyecektim. Fakat ancak 1'e kadar sabredebildikten sonra hastanın odasına yavaşça girdim. Hemşire Jeanette hastanın yanında elinde bir kitap bekliyordu. Bir değişiklik yok mu dedim. Hayır efendim. Siz isterseniz dinleniniz hemşire Jeanette. Ben nasıl olsa 1-2 saat buradayım, sizi gelir kaldırırım. Önce bırakmak istemedi, sonra onun 24 saat belki ayakta kalacağını söyleyerek kaldırdım. Yandaki odaya gönderdim ve nöbete ben geçtim. Okuyacaktım fakat yok,
Yok. Yazıhanesini, çekmecesini kurcaladım, kilitliydi. Anahtar aradım, yoktu. Sonunda elimde demir kağıt bıçağıyla yazıhaneyi zorlamaya başladım. Hayret etme, ben Refik Cemal bir kadının en gizli olan şeylerini, kocasının mektuplarını okumak için yazıhanesini karıştırıyordum. Benim tıkırtım belki o gergin ve hasta ruhta onu en çok meşgul eden şeyle aralarında bir bağ yapmış olacak ki Handan, ölü Handan, hararetli sesinde tuhaf bir acılık, tuhaf bir alayla öldükten sonra Hüsnü Paşa'ya verilecek. Öldükten sonra Hüsnü Paşa'ya verilecek diyordu. Yanına koştum. Hala gözleri kapalıydı. Fakat düşük kollarında şimdi bir kımıldama vardı. Dudakları, ateşten parça parça olan dudakları, gözyaşlarından, çığlıktan, iniltiden daha acı ve fena kahkahalarla titriyor, kelimeler beyaz dişleri arasında bir ölünün karnına saklanmış bir şeytanın sesi gibi öterken, yüzünün yukarı kısmı, alnı, gözleri, hep aynı derin ve acı faciayı yapan karanlık ve sessiz bir perde, ağırbaşlılık ve fecaatini muhafaza ediyordu. Ondan sonra içindeki o şeytan zavallı hasta beynin çizgilerini bazen ters okuyarak, bazen aralarında kelimelere geçerek manasız birer cümle gibi, birer sayıklama gibi döküp kusuyordu. Ve her cümlede aynı fena kahkahayla gülüyordu. Hep Hüsnü Paşa'nın hayatını yaşıyordu. Kendisiyle olan hayatını değil, metresleriyle olan hayatını. Bir zaman hep Mademoiselle Juliet'ti. Kırık bir Paris konuşmasıyla güya Juliet oluyordu. Sonra yine meyli bir Fransız ismi, en sonunda Maud oluyordu. Hep o fena kahkahalarla güya Hüsnü Paşa'yı çekmek için onunla öteki kadınların kişiliğine giriyor, onlar gibi söylüyor, yaşıyordu. Ve sayıklamaları arasında en çok dikkat ettiği şey bu ruhunu kemiren kabusa kendinin Handan olduğunu belli etmemekti. En son kadın Maud'tu. Maud gibi H harflerini oldukları yerden kaldırıp olmadıkları yere koyarak tam ve öğrenimsiz bir Londralı gibi Hüsnü Paşa ile İngilizce konuşuyordu. Gözlerim yüzüm mü paşa? Hayır, bugün şapkamı çıkarmayacağım, tülümü açmayacağım. Gözlerimi açamam, merak etmeyiniz. Her vakit gibi mavi, yemin ederim mavi. Sonra birdenbire güya Hüsnü Paşa bunun Handan olduğunu anlamış sanarak mahvolmuş bir kadının çığlığıyla uzun uzun inliyor. Artık kendi güzel, açık Türkçesiyle. Bekle Hüsnü, bekle. Yeni bir kimyager gözleri boyuyor. Gözlerim mavi, saçlarım sarı olacak. Ellerim de tıpkı onunki gibi ince ve damarlı. Bu ne acı bir manzaraydı bilsen Server. Şimdi artık adeta kendi yoksul ve korkunç alışkanlığının yerine sonu olmayan bir acıma, sonu olmayan bir fedakarlık isteği var. Ondan beri her gece hemşire iki banyo yapıyor, bir defa da pek fena bir ıspazmoz geçirdi. Geceleri 12'den 5'e kadar ben bekliyorum. Bunu bilerek yapıyorum çünkü o en buhranlı, en sıkıntılı, en dehşetli saatlerde o kadar çırpınıyor, atılıyor, sayıklıyor ve yanıyor ki. Canlı bir ateşin alevlerinden kaçmak ister gibi ateşlerinden kaçan vücudunu, korkunç ve eziyetli zindanından kurtulmak isteyen ruhunu, dudaklarından sayıklamalarla, kahkahalarla, hıçkırıklarla kurtulup akan ruhunu ben bekliyorum. Ve ben bazen kolu kanadı kırık o güçsüz ellerini tutup üstünde uzun uzun ağlıyorum. Ah zavallı Handan, ölsün diye dua ediyorum. Meğer bir kadının ruhunu çıplak görmek ne fena ne fenaymış. Kim derdi ki o durgun ve ağırbaşlı kadın kocasının aldatmalarından bu kadar kıvranıyor, bu kadar acı çekiyor. Ben nevi azizim Server, içimde bu azap odasında diz çöküp uzun uzun dua etmek için bir istek dolu. Çünkü bu kadının ruhundaki zebanileri çıkarmak için kurtarıcı ve büyük bir ruh gücüne, tanrısal bir şefkate, acımaya ihtiyaç var. Yalnız Tanrı'nın seyirci olması gereken bir ruhun böyle soyunmasına ben tanık oluyorum. Bu birdenbire bana o kadar derin bir güç ve sorumluluk duygusu verdi ki. Refik Cemal. Serverden Refik Cemal'e. Paris, 7 Nisan 1906. Bu sabah senin mektubunu aldıktan sonra pek üzüldüm azizim Refik. Odanın karşısındaki ağaçlar çiçekleniyor, canlanıyor. Bütün otlarda ve insanlarda yeni bir hayat doğarken, Handan orada yavaş yavaş ölüyor öyle mi? Sen de zavallı Refik. Senin bütün sessizliğine karşın sende de bir şeyler oluyor. Zavallı Handan'ın ölmesi kendi içinde, senin içinde, Neriman içinde en doğru bir kurtuluş yoludur. Senin o tanımını okurken seziyorum ki artık bu kadının bir yeri sakatlanıyor. Bütün anılar, düzeni ve duyguları öyle mahşer şiddet ve gücüyle birbirine çarpışır, parçalanırken mutlak onun büyük bir kısmı, ruhunun en ince bir kısmı da sakatlanacak. Belki Handan'ın son sözü deliliktir. Bilir misin, onu gördüğüm zaman gösterdiği çalıma karşın kendine ben de o kadar alışmıştım ki. Senin mektupların, senin hayatın, hatta onu tanımadığın zamanlar bile o kadar onunla doluydu ki. Şimdi bana o ölürse bütün bir alem, bütün bir hayat sönüp gidecek gibi geliyor. Bu sabah bulvarlarda, kalbimde, Handan'ın bu uzun ve son nefes veriş anını, ruhunun, kalbinin ve zavallı hayatının bu acılı son nefes veriş anını, senin mektuplarındaki gölgeler, tablolarla yaşarken Hüsnü Paşa ile karşı karşıya gelmeyeyim mi? Yanında Mahut vardı, siyah bir tayör, Handan'ınkine kafamda benzettiğim siyah bir tayörle epeyce güzel olmuş. Handan'ın güzelliği, bütün ruhunun çeşitli durumlarının vücudunda gönül çeken belirtilerinden doğuyor. Fakat bununki bir tersinin makasından ibaret. Bununla beraber Hüsnü Paşa memnun ve mutlu. Yaşasınlar ve Handan ölsün. Artık bunların olduğu dünyada zavallı Handan'ın yeri yok. Ellerini bütün kardeşliğine sıkarım Refik. Beni mektupsuz bırakma. Server. Refik Cemal'den Server'e. Londra, 12 Nisan 1906. Bu sabah Cemal Bey'den acı bir mektup aldım. Parçalandım Server. Elde değil. Adamcağızı memleketten dışarı bırakmıyorlar. Kaçmak ihtimali de şimdilik yok. Her gün Handan'ın sağlık durumu için telgraf istiyor. Menenjit olduğunu bilmiyor. Hafif bir tifoz sanıyor. Ya ölürse, aman yarabbi ölürse. Hala aynı ateş, aynı sayıklama, aynı sonsuz korkunç gece. Doktor Chaz başını sallayıp duruyor. Fakat bu birkaç günün en buhranlı zamanlar olduğunu ve ancak bugünlerde Handan'ın gidip kalabileceğini anlayabileceğimizi söylüyor. Evet, dediğin gibi Server, Handan ölürse onunla bütün bir dünya ölecek. Bütün ışıkları, ateşleri, kabiliyeti, feyz ve hayatıyla bir alemin uzayda altüst olarak parçalanıp gidişi hissiyle sersem oluyorum. Yarın onu belki bir tabutla götürürken bütün bir yaşama kabiliyeti donmuş, sönmüş bir gezegen, mesela bir ölü ay karşısında gibi olacağız. Fakat o da ölü ay gibi, hareketsiz ve soluk ışıklarının anıları gibi, karanlıklarda bizi aydınlatıp duracak. Ben de bütün ateşleriyle sönen bir dünyanın çarpmasıyla paramparça olup kalacağım. Fakat hiç artık dünyaya hayrım kalmayacak. Meğer Neriman, meğer çocuklarım, meğer dünya ve bütün sevgili düşüncelerim ve hayallerimin amacı, hepsi Handan'dan gelen bir ışıkla o kadar çekici ve sevgiliymişler. O sönerse, onlar da sönecek. Her şey sönecek. Sönsün ve bütün evren isterse yok olsun. Asıl ben çıldırıyorum Serdar. Refik Cemal. Serdar'dan Refik Cemal'e. Telgraf. Paris, 18 Nisan 1906. Handan'ın sağlığından bilgi isterim. Serdar. Serdar'dan Refik Cemal'e. Telgraf. Paris, 20 Nisan 1906. Bugün de telgrafla cevap vermezsen akşama Londra'ya geçeceğim. Fena halde merak içindeyim. Cevap bekliyorum. Server. Refik Cemal'den Server'e. Telgraf. Londra, 20 Nisan 1906. Hastanın sağlık durumu iyice. Bir kızım oldu. Gelme. Refik Cemal. Refik Cemal'den Server'e. Londra, 22 Nisan 1906. Seni gelecek diye korktumdu Server. Hem beni iyi bilenlerle karşı karşıya gelmekten içimde tuhaf bir korku var. Acaba bilecek misiniz ruhumdaki bu ateş damlasını, bu o kadar yüce fakat o kadar da insani ve günahkar olan ateş damlasını? Şimdi o beni damla damla daima yakarak yiyor, yiyor. Ruhumda bir zaman sonra kül bile kalmayacak. İşte ikinci defa baba olduğum bugün de bir matem evinde ikinci defa anne olan zavallı sessiz Neriman'ın karşısında ben Refik Cemal, ruhunda yanan kutsal ve günahkar ateşin bir mahfazasından başka bir şey değilim. 8 gün var ki Handan'da bir değişiklik var. Ateşi düşüyor ve rahatlık geliyor. Yalnız o kadar zayıf, o kadar zayıf ki hala bizi pek tanıdığından emin değilim. Dur bakayım, bu son 8 günü seninle yeniden yaşayayım. Sana son yazdıktan sonra hep yine öylece o fena geceleri geçiriyorduk. Hep Handan yine her gece başka bir kadın, kimi düşkün, kimi yüce, kimi tutkulu ve hükmeden, kimi güçsüz ve yalvaran bir kadın kişiliğine bürünerek Hüsnü Paşa'yı çağırıyor. Saatlerce süren bu azaplardan, inleyişlerden sonra kolları, zavallı kolları bomboş yanına düşüyor, dalıyordu. Bir gece gaddar uzun bir gecenin alaycı fena karanlığında o öyle sonsuz olarak nafile açılan güzel kolların yalvarışıyla kendimden geçtim, çıldırdım. Onu o azaptan kurtarmak için yanıyordum. Yatağının yanına gittim, ellerini elimin içine aldım, yanan başını bir kolumla kaldırdım. Ateşli yüzüne gözlerimden ateşli yaşlarımı akıttım. Fakat karanlıkta korkmuş, yalnız kalmış bir küçük çocuğu teskin için ne söylenirse, ruhu ateşler, özlemler içinde dağılıp yanan bir kadına ne söylenirse söyledim. Birdenbire Handan'da bir değişiklik oldu. Sayıklaması durdu. Beni dinledi, dinledi. Sonunda azgın dalgalar üstünden geçip uyutan bir akşam sessizliğiyle vücudundaki katılık azalmaya başladı. Elimi tuttu. Zayıf göğsü üzerine götürdü. Dudakları gülümseyerek, gözleri hala kapalı, biraz durdu. Sonra hafif hafif söylenmeye başladı.